Ayrım 6. Yeni bölüm. Beklenmeyen misafir. Oda karanlık. Demek uyku hapına rağmen yine gecenin orta yerinde tükendi uyku. Şimdi ne olursa olsun yataktan çıkamamalıyım, kitap falan okumamalıyım, kafamı tamamen boşaltmalı, hiçbir şey düşünmemeliyim. Uyuyamasam dahi gün ağrına kadar yatakta kalmalıyım ki gecelerimi gündüzüme eden bu ters döngüden kurtulabileyim. Sabah kadar yatakta kalmayı becerebilirsem, otelin terasında güzel bir kahvaltı eder, sonra da kırlarda uzun bir yürüyüşe çıkarım. Denize mi girerim, arabayla mı turlarım, nasıl yaparım bilmiyorum ama akşam 10'a kadar uyanık kalırsam gecelerle gündüzler yerlerine oturur ve hayatım normale döner. Dönmek zorunda. Çünkü sorumlu olduğum bir başka can var. İyi mi kötü mü henüz bilmiyorum, bunu zaman gösterecek. Bildiğim tek şey, kendimden başka daha birini düşünmek zorunda olduğum. O yüzden uykulara bırakamam kendimi. Çünkü sürekli uyku depresyon belirtisi değil midir? Eğer öyleyse benim bugünlerde depresyona girme lüksüm yok. Bu kasabayı da dinlenmek, kafama akıl sağlığımı toplamak için gelmedim mi zaten? Hafta İstanbul'a döndüğümde güçlü, kuvvetli ve moralli olmak için. Haydi Handan, dışarısı aydınlanana kadar uyu kızım. Sabah olmadan çıkma bu yataktan. Yumdum gözlerimi, gevşemeye çalıştım. Ah o da nesi, bir ses mi duydum, bana mı öyle geldi yoksa? Dikildim yatakta, kulak kesildim. Tanrım, odada biri vardı. Kapım kilitliydi olsa. Panjurlar da kapalı. Kesin bana öyle geldi. Ama hayır, duyuyorum. Konuşuyor. Benden bu kadar kolay kurtulacağını mı sandın diye fısıldıyor yumuşak bir kadın sesi. Rüya görmediğime emin, çünkü karanlığın içinde beyaz giysisini seçiyor gözlerim. Ses o yönden geldiğine göre yatağın karşı köşesinde duran hasır koltuğa ilişmiş olmalı. Kim var orada diyorum titrek bir sesle. Tanımadın mı? Tanımadım. Oysa benimle yatıp benimle kalkıyorsun iki gündür gibi bir şeyler söyledi ya da öyle duydum. Çok yavaş konuşuyordu çünkü. Ne zamandır odamdasınız? Ben hep buradayım. İki gündür beraberiz seninle. Ben kimseyi çağırmadım. Her kimseniz gider misiniz lütfen? Yalnız kalmak istiyorum. Uydurma. Yalnız kalmak istemiyorsun. Bu yüzden buradayım. Gözlerim hasır koltuktaki loş beyazlıkta elinle lambanın düğmesini arıyor bulamıyorum. Bu arada sanki içinden parlayan bir ışıkla daha belirginleşiyor yüzü, elleri, kıyafetleri. Allah'ım kitabın sayfalarından çıkıp gelmişti karşımda oturuyor Handan. Üstelik sevgili Neriman'ıma gönderdiği fotoğraftaki kıyafetiyle. Tüller içinde bana doğru uzattığı elinde parmağındaki yüzüğü bile seçiliyor. Bu ince, pek ince kadının üzerindeki tüller pek acayip ve cazip surette kırılarak düşerek ayakların etrafına toplanıyordu. Boynu, kolları açıktı. Çehresi kulaklarından inen, alnından ayrılmış saç dalgaları ile çerçevelenmiş, büyük gözlü bir kadındı. Güzel olup olmadığını hükmedemedim. Fakat nazarları ve simasını ince çizgileriyle nefis bir tabloya benziyordu. Ve elindeki izdivaç yüzüğünü nispet vericesine uzatıyordu bana doğru. Bir rüya mı görüyordum yoksa kitap beni içine mi çekmişti? Ne istiyorsunuz benden dedim. Gerçeklerini üzecek kadar güçlü olmalı. Benden hangi hakkı talepte bulunuyorsunuz? Senin bana vermiş olduğun hakla. Ben size öyle bir hak vermedim. Beni yaşamına ortak ettiğin an verdin o hakkı. Benim yaşama kimse ortak olamaz. Adamın sana verildiği andan beri ortağız biz. Bunu sen de itiraf ettin zaten. Kimseye böyle bir şey söylemedim ben. Düşündün ama düşünce sessiz sözdür. İyi bir kulak düşünceleri de duyar. Bakın Handan Hanım, bir an için öyle düşünmüş bile olsam siz roman kahramansınız. Üstelik ölüsünüz. Hiçbir ortak noktamız yok bizim. Çıkar gider misiniz odamdan lütfen, uyumak istiyorum. O kadar kolay kurtulamazsın benden. Işığı yakınca gideceksiniz, bir hayalsiniz çünkü. Bana niye siz diye hitap ediyorsun Handan? Bak ben sana sen diyorum. Ben tanımadığım kişilere siz derim. Biz kardeşten de yakın değil miyiz? Değiliz. Siz kendinizi düşündüğünüz aşk huylarında mutsuzluğa mahkum etmişsiniz. Hep bir kurtarıcı beklemişsiniz. Hep bir yere taşımış sizi. Ben size tek başıma mücadele ettim hayatla. Kimsenin kulu kölesi de olmadım. Bırakın kulu köle olmayı, aşık dahi olabildim diyebilirim. Hepsi tamam da, bak işte bunu diyemezsin Handan. Bu yüzden geldim zaten. Seni kendi gerçeklerini yüzleştirmek için. Sen de aşık oldun, itiraf et. 15-16 yaşındaki duygularımı aşk mı diyeyim? Sen gerçekten aşık olduğunda 30'larındaydın. Nereden biliyorsunuz? Bak hala siz diyorsun bana. Önce burada alınışalım. Tamam, sen diyeceğim. Kaç yaşında aşık olduğumu sen nereden biliyorsun? Sen benim her şeyimi bildiğini biliyorsun da ben niye bilmeyeyim? Ben biliyorum çünkü sizin, ay pardon senin hayatın neredeyse iki gündür satır satır okumaktayım. Ben de senin ruhunu okumaktayım. Ne zamandan beri? Şu koltuğa oturduğundan beri. Oraya sen az önce oturdun Handan Hanım. Üstelik benim hayatım seninki gibi kağıda dökülmüş roman değil ki beni okuyasın. Nasıl bildin ruhumu? Benim bulunduğum yerde her zaman akışın hızı başkadır. Hem de ruhlara vakıf olmak için kitap gibi vasıtalara ihtiyaç olmaz. Şimdi bana söyler misin? Neden kaçınıyorsun aşkını itiraf etmekten? Yoksa bu aşk bünyesinde bir ihanet mi barındırıyor? Konuşamayacağım. Vicdan azabı çektiğin için mi? Seni alakadar etmediği için. Sen bana dair tüm zaafları, tüm duyguları bilirken kendini benden saklaman haksızlık olur. Madem atlarımız bağlamış bizi, ruh ikizi olmuşuz, yaptığım hataları, çektiğim acıları okuyup öğrenmişsin, sen de dök bana içini. Anlattıkça rahatlayacaksın, yükünden kurtulacaksın, inan bana. Yeter ama dedim. Bu kadın hayalini beni çözüp konuşturmasından korkuyordum. Kendime dair itiraf edemediklerimi öğrenmesini istemiyordum. Tek sırdaşım, kuzenime dair söyleyemediklerimi o neden söyleyecektim ki? Ama bu hayal kadın öylesine etkiliyordu ki beni, öylesine tatlı bir sesle ikna edici bir üslupla konuşuyordu ki, sırlarımın havuzundan çırılçıplak yüzmekten korkuyordum. Olmaz, kendimi böylesine açarsam ben olmaktan çıkardım, tüm gücümü yitirir, saçları kesilmiş Samson gibi aciz kalırdım. Başucundan bağıma düğmesi uzun süredir avucumdaydı. Telaşla bastım, yaktım ışığı. Handan'ın bembeyaz elbisesi soldu, silikleşti, kızıl kahve saçları rengi giderek açıldı, bulut rengine dönüştü. Kocaman gözlerin ışığı sanarken yüz hatları da silindi, silindi ve yok oldu. Işığı kapattım. Kapkaranlıktı. Yapayalnız kalınca öykük gözlerimi sımsıkı yumdum. Farkında olmadan bağırmıştım. Handan gitme diye. Belki de gitmemişti. Açtım gözlerimi. Gözlerim karanlığa alışınca orada olması ümidiyle karşımdaki hasır koltuğa baktım. Boştu. Gitmişti. Yaktım yine başucudan bamı. İçim karanlıktı zaten. Bari odam aydınlık olsun. Bölüm sonu sayfa 70. Yeni bölüm İlhami. Ne demek istedi acaba Handan? Bana sen de aşık oldun ve aşkın ihaneti içeriyordu derken. Biliyor olabilir mi? Hangi birini bilecek? Kayı mı? Mecmi mi? Oktay'ı mı yoksa? Herhalde Oktay'ı. En uzun süren ilişkim oydu. Çünkü Oktay doğru erkekti. Çalıştığım ajansın sahibiydi. Boşanmıştı ve iki çocukluydu. Birkaç yıl boyunca aramızda her şey yolunda gitmişti. Sonra bana evlenme teklif edeceği tuttu ve büyü bozuldu. Teklifini evet dediğim takdirde benim olmayan çocuklara annelik etmeyi göze almalıydım. Oysa biliyordum ki çocuklar en cadı, en berbat annelerini dahi her zaman üvey annelerini tercih ederler. Ben ya üvey çocuklarım beni sevsin, benimsin de yırtılıp duracaktım ya da annelik taslamaktan vazgeçip üvey anneliğe razı olacaktım. Kendi yuvamda hep birkaç adım gerideki yerimi bilerek şansımı zorlamayarak yaşayıp gitme. Neden? Evimin kocamın huzuru bozulmasın diye. Ya benim huzurum, benim mutluluğum? Ben hep ikinci planda kalacaktım. Şart mıydı evlenmek? Ben çoktan çıkarmamış mıydım evlilik fikrini kafamdan? Annemle babamı memnun etmek için ve konu komşuya evde kalacağımı ispat etmenin dışında neyime yarardı bir koca? Anneme göre eve para getirirdi, babama göre güvence verirdi. Oya'ya göre seks ihtiyacını giderirdi, yalnızlığımı paylaşırdı. İyi de yıllardır paramı kendim kazanmıyor muydum? Kendime güvenmiyor muydum? Para ve güvence şıklarının üzerine çizdim. Annem ve babamın savları düştü böylece. Geriye kalan sevgi, seks, yalnızlık paylaşımı için nikah şartıydı ki. Evlenmediğim sürece gönlüm kimi çektiyse onunla birlikte oluyordum zaten. Kiminle çok eğlendiğim için, kim beni çok iyi gezdirdiğinden, kim beni el üstünü tuttuğundan, bazen romantik nedenlerle, bazen de sırf iyi seviştikleri için. Bekarlık sadece erkekler için değil, ayakların üstünde durabilen kadınlar için de sultanlıktı. Demek ki bundan böyle bazı kurallar koymalı, sevgilerimi başıma dert olmayacak evde hatta evli ve çocuklu adamlardan seçmeliydim. Evli erkeklerden kötülük gelmezdi. Evlilerle vesaire bittikten sonra buluşup sevişirsin, sonra evli evine köylü köyüne giderdi. Bekarlar gibi musallat olmaz insana. Evime yerleşmeye kalkışmaları, kahvaltıları, çamaşır ürünlerini talep etmeleri, özellikle sabahları bayım saatlerce işgal edip kokular baharlar içinde bırakmaları bir tarafa kıskançlıkları da çekilmezdi bekarları. Gençleri ayrı dert üstelik, yaşları ayrı dert. Gençlerin libidosuna yetiştirecek, diğerini şişirilmeye ihtiyaç duyan egosu beslenecek, değmezdi bunlara. Hiç evlenmemiş, dul veya boşanmış, tüm bekarlardan uzak durmak kararını işte o an aldım. Bu kararı aldıktan sonra da işimden istifa ettim. Yerime başka birinin bulunması için bir aylık sürecin dolmasını beklerken bir yandan da kendime iş arıyordum. Çok sevdiğim bir arkadaşım, tanıdığım bir matbaacı var, iyi bir tasarımcı bulursa bazı açılımlar, yenilikler yapmak istiyordu. Ona senden bahsettim, git bir görüş istersen demişti. Bir reklam ajansında çalışmayı tercih ederdim ama bana yardımcı olmaya çalışan iyi niyetli arkadaşıma ayıp olmasın diye teklifi kulak arkası etmedim. Telefonla randevu alıp kalktım gittim verilen adrese. Alt katı matbaa olan iş hanının üst katındaki patron odasına girerken görüşmeyi mümkün olduğu kadar kısa tutmaya kararlıydım. Masasından kalkıp bana oturacak koltuğu işaret eden adama ben Handan diyerek kendimi tanıttım. Sunumun size söz ettiği kişiyim. Telefonda konuşmuştuk. Ama sesimi kendinden emin tonlamız çabucak düştü. Tepeden tırnağa süzdüm karşımdakine ve nefesim kesildi. Karşımda hayatımda gördüğüm en yakışıklı erkek duruyordu. Gözlerinde ilk aşkım Edim'in gözlerinden maviden bir tutam, biraz yeşil, bir tık da sarı vardı sanki. Öylesine cıvatırdık gözleri rengini tam seçememişti. Elimi sıktı. Ben de İlhami dedi. Şöyle buyurun Handan Hanım. Ses meraklısıydım ben. Çok güzel, tok bir sesle düzgün konuşuyordu. Elleri etli değil kemikli, parmakları uzundu. Üzerindeki gömleğin kolları kıvrılmış, altına boricin giymişti. Rahat kıyafetini beğenmiştim. Konuşma sırasında evli olup olmadığımı sormuştu. Boşanmadığını ima eden bir cümleyle yanıtlamış ve hemen ben sormuştum o evli miydi. Evli ve iki çocukluydu. Buyurun işte tam bendik. Evet işten pazarlıklıydım. Evet kötü niyetliydim. Çünkü adam çok yakışıklıydı. Çalışacağım patronun bu kadar hoş olması elbette benim şansımdı. Ama benim asla yuva yıkmaya niyeti bir kadın olmamam da onun şansıydı. Haydi rastgele. Böyle başlamıştı birlikte çalışma hayatımız. Uzun yıllar sevgilisi olamadım. Oysa neler yapmamıştım onu kazanabilmek için. Babamın vefatından beri İstanbul'da annemle birlikte yaşadığımız evden çıkmış, sırf iş sonralarında onun evinde rahatça ağırlayabileceğim diye tüm birikimi gözden çıkarıp Arnavutköy sırtlarında bir sitede manzara bir kat satın almıştım. İşe her zaman bakımlı ve itinayla giyinerek gitmiştim. Ona her zaman sıcak davranmıştım. Sabahları ilk kahvemizi ve çoğu gün iş bitimlerinde bir kadeh viskimizi birlikte içmeye bütün hale getirmiştim. İlhami attığım pasları ya görmezden geldi ya da gerçekten anlamadı. Evine karısına bağlıydı. Çocuklarına düşkündü. Dışarıda gözü yoktu. Dikkatini çekemeyince üstüne fazla gitmedim. Pusuya yatmış bir avcı gibi sessizce doğru zamanı beklemeye geçtim. Sevgili olamadık ama yakın arkadaş olmayı başardık. Annem hastalandığında ona bakmak için ofis saatlerinden çaldığım zamanlarda bana çok anlayış gösterdi. Ben de ona minnet borcumu misliyle ödedim. İşi birlikte büyüttük. Babasını kaybettikten sonra da matbaa yayın evine çevirmeye karar verdik. Kabakları benim hazırlayacağım, özenle tasarlanmış, iyi kalite kağıtlara basılmış, İngiliz kitaplarıyla öne çıkan bir butik yayın evi kurmayı ne zamandır düşünüp duruyordu. Türkiye'de sinekli bakkalları andırmayan kitap evleri açılmaya, kitaplar daha iyi basılmaya, okur sayısı artmaya başlamıştı. Kitap sektörü bir atılım içindeydi. Biz de yayın evimizi Sirkeç'ten zamanı moda ve mutenal semte etilere taşıyacaktık. Günlerce hayal kurduk ilhamiyle. Onu yüreklendirdim. Hatta ortak olmayı teklif ettim. Annemin vefatından sonra Beşiktaş'taki evi satıp bana düşen parla ortak oldum yayın evine. Patronumun çalışanı değil, ortağıydım nihayet. İtibarlı bir yayın evinden de yarı sahibi. İşimiz giderek büyüyordu ve o kadar ki ben kitap kapağı tasarımı bırakmak zorunda kaldım. Çünkü yayın evimize ödüller, yeni yazarlar kazandırmak, tüm yurt içi ve dışı kitap fuarlarına katılmak, diğer yayın evleri arasında öne çıkmak gibi çok büyük ve idari işlerim vardı artık. Kendimi koyduğum hedeflere teker teker ulaşıyordum. Fırsatları değerlendirmede becerikli Bay Ripley dişçisiydim adeta. İlhami ile kafa dengi iki ortak olmuştuk. İyi geçiniyorduk. İşimiz her geçen gün gelişiyordu. Matbaamızı son teknolojiyle yenilemiştik. Bastığımız davetiyeyle kartvizit, broşür, afiş ve kitaplarımızın yanı sıra makinelerimiz boş kalmasın diye icabında başka yeni evlerine kitaplarını da basıyorduk. Her şey tıkırındaydı. Birdenbire hayatımız alt üst oldu. İlhami bir trafik kazasında oğlunu kaybetti. Çocuk daha 10 yaşındaydı. Matemini kendini dağıtarak yaşayan ortağıma destek olabilmek için elimden geleni yaptım. Onun karısıyla evine kapanıp kendini içkiye verdiği dönemde tüm açığını kapattım. Aylarca işe gelmedi. Hiç şikayet etmedim. Böyle davrandığımda ona olan zaafımın rolünü inkar edemem. Yılların içinde umut ettiğim gibi sevgili olamamış ama iki ortaktan çok abi kardeş yakınlarını tesis etmiştik. Ve ben o sancılı süreçte bir kardeşin yapabileceğinden de fazlasını üstlenmiştim. Bir yılın sonunda ortam yavaş yavaş normale döndü. Karısı ise kazadan kendini sorumlu tuttuğu için olmalı, bir türlü toparlanamadı. Çocuğuna ulaşmak için öte dünyayı kurduğu sandığı iletişim kadar, acısını hafifletmek üzere tükettiği içkinin de aldığı ilaçların da giderek esiri oluyordu. Her şerde bir iyilik ararcaksak, ilhami ocağıma, belki kucağıma demeyeyim, karısının bitmeyen matemini yüzünden düştü. Evliliğinde sırt patlak veren tartışmaların sonucu bir akşam vakti yine kapımda biten çok sarhoş ve çok kederli ilhami kollarımda bir anne gibi teselli edip pışpışlarken kendimi onunla sevişirken buldum. O gecenin sabahında ortağımı kendi evine yolcu ederken bir şeyden çok emindim. Bundan böyle hayatımızda hiçbir şey aynı olmayacaktı. Çünkü artık ben onsuz olamayacaktım. Kartları el değiştirmişti. Kartların el değiştirmesinde benim hemen hemen hiçbir katkım olmamıştı. Ama şimdi oyun kurucusu bendim. Bundan böyle benim kurallarıma göre oynanacaktı oyun. Yılların bastırılmış duyguları, arzuları ve ayrıca hayallerim, heveslerim, beklentilerim bir ırmak gibi çağıl çağıl akıyordu içimde. Ben bu adamla yaşadığım o geceyi yıllarca beklemiştim. Bana kendi ayaklarıyla gelmişti. Benim olmuştu. Hep benim kalması için tüm bedelleri öderdim. Ben bu adam için acı çekerdim. Ben bu adam için ölürdüm. Ben bu adam için dünyayı karşıma alırdım çünkü onu seviyordum, ölesiye. Sevgimi karşılık alabildin mi? Ne gezer? Senin hüznü paşandan da beter çıktı benimki Handan Hanım. Benimle defalarca yaptı, bazen bir görev yaparcasına, bazen beni parçalarcasına tutkuyla itirazla. Bazen sırf canı sevişmek istediği için çoğu zaman da ben zorladığından. Ama hiçbir vakit aşka değil, asla sevgili değil. Bir kez olsun şefkatle dokunmadı bana. Olsun varsın çok şey öğrendim orada. Nedime olan duygularımı çocukça bir heves, haşime tutkum ise intikam duygusuyla karışmış, ham inat olduğumu anlamama sebep olan oydu içimdeki tüm iyilikleri su yüzüne çıkartıp, bana şefkatle, merhametle, sabırla sevmeyi öğreten de, hatta bir erkekten diğerine koşmanın saçmalığını gösteren de, yüreğimi olduğu kadar, bulunduğum mekanları da aydınlatan güneşimdi. O hayatıma gelene kadar tutkular, hevesler, heyecanlar, aşka dair ne yaşamışsam hepsi, her şey silinip gitmişti belli evden. Günün birinde böyle bir adamın hayatıma kesinlikle geleceğini sezerek yıllarca sadece onu beklemiştim sanki. O yüzden miydi bendeki derviş sabra? Benden kurtulmaya çalıştığını sezdiğim ana kadar adı müzikti kulağımda ilhami. İşte yüzleştim kendimle, işte itiraf ettim. Hey Handan Hanım, hayal kadın, illa konuşmamı istiyor mu? Konuştum, döktüm orada içimde ne varsa. Hem de yüksek sesle bağırı çağırı, duydun mu? Duydunsa bana acıdın mı? Yoksa yine kendi dertlerine mi döndün? Ölüme yolladığın Nazım'ına, evdeki hizmetçileri kaptırdığın Hüsnü Paşa'na ve gizli aşkın Refik Cemal'e. Sen git onlarla kal sonsuza kadar. Ben en azından ilhami kalbimden değilse bile hayatımdan çıkartmayı başardım. Kapattım başımdaki ışığı, karşımdaki koltuğa baktım. Yaş içindeki gözlerimle. Gelmemiş. Niye gelsin ki? Kimse boşuna gitmeyecek şeyleri duymak istemez ne hayatta ne kitapta. Zaten kocası tarafından defalarca aldatılan, aşağılanan acılı bir kadın bir de gelip benim acıma mı ortak olacaktı? Gelmez. Güle güle Handan. Her şeye rağmen iyiydi seni tanımak. Bölüm sonu sayfa 79. Ayrım sonu.